Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 17. ayrım. Arne, nezarethanedeki hücresinde sinirli sinirli dolaşıyordu. Tutukluluğu kayıtlara geçmişti. Allah'ın cezası işe yaramaz avukatın tekiydi. Lanet fahişeler her şeyi berbat etmişlerdi. Saldırı, dayak, cinsel taciz. Onu mahkemeye çıkarmadan deliye tıkıyorlardı. Demek kaltağın aldığı ufak tefek yaralar onun gözünü korkutmaya yetmemişti. Ama yaptıkları hesap tutmayacaktı. Asla başaramayacaklardı. Kapı açılınca hızla döndü ve içeri giren babasının başını sallamasıyla dilinin ucuna kadar gelen lafları yutmak zorunda kaldı. Gardiyan uzaklaşana kadar bekledi. "Bu zırvalarla bir yere varamazlar," dedi. "Beni buraya kapatıp arkadaşlarımın önünde küçük düşürerek bu işten sıyrılamayacak o kaltak. Otur yerine, susar mısın?" Arne oturdu ama susmadı. "Gördün değil mi, nasıl getirdiler o oysuzdan kızı işin başına? İçeriden halledecekler akıllarınca. Çak neler düşünüyor Allah aşkına?" Başsavcıyı kastediyordu. "Niye hemen itiraz etmedi?" "Şu anda dava tebliğini geri çekmeye çalışıyor. Kefaletle serbest bırakılmanı önerecek." "Aman ne güzel." Ellerini havaya kaldırdı. Siniri tepesindeydi. "Bu saçmalıktan içeri atılıyorum. Fakat kefaletle serbest kalıyorum. Her şey yoluna giriyor öyle mi? Bırak Allah aşkına baba. İşimi tamamen kaybedebilirim. Dahili suç bürosundan McNamara'nın sorguya çekilmesini istemelisin. Biliyorsun bu işte McVie'nin de parmağı var. Şu anda burada olmamın bir nedeni de o." Çavuş Mix susmuş oğluna bakıyordu. "Şu anda yaptığın gibi orada da çeneni kapatamadın. Onun için buradasın. İlk ve son kez soruyorum. İkimizden başka kimse bilmeyecek. Bir kez soracağım, sen de doğruyu söyleyeceksin. Yalan söylediğini anlarsam çekip giderim. Benden görüp göreceğin son şey de bu olur." Öfkesi yerini şaşkınlığa bırakmıştı. Korkmaya başlıyordu. "Öf baba, sen mi yaptın? Gözüme bak Arne, sen mi yaptın?" "Ben..." "Sakın yalan söylemeye kalkma. Görevden uzaklaştırıldım. Kadın beni enayi yerine koydu. Sen bana kendimi savunmayı, kimseyi üzerime sıçratmamayı öğrettin. Birinin canını acıtman gerekiyorsa acıtacaksın demiştin. Kadınlara yumruk atmanı da öğrettin mi oğlum? Öğrettin mi? Beni rahat bırakmayacaktı. Bana..." Yüzüne yediği tokatla gözlerinden yaş geldi. "Senin üstün olan bir memura korkak gibi arkadan saldırmayı da ben mi öğrettim? Ben sana adam olmayı öğrettim. Allah kahretsin. Merdiven altlarında saklanıp kadınlara saldırmayı değil. Senden utanıyorum. Ailenin de teşkilatın da yüz karasısın artık. Seninle uğraşanla sen daha çok uğraşacaksın. Bunu sen öğretmiştin, ben de öyle yaptım." Aradaki farkı anlayamadıysan sana söyleyecek sözüm kalmadı. Mix bitkin bir halde ayağa kalktı. "Elimdeki tüm imkanları kullanacağım. Oğlumsun, ne yapayım? Hem senin için hem de annen ve oğlun için yapacağım bunu. Ama mesleğe veda ediyorsun Arne. Bu konuda bir şey yapamam. İşim bitti." "Meslekte arkandan gelecek bir oğlun olmayınca başın dik yürüyebilecek misin?" "Bilmiyorum. Şu pislikten seni kurtarayım da sonrasını bilemiyorum. Yerimde babam olsa ne yapardı diye düşünüp öyle hareket ettim. Buna inansam daha beter hasta olurdum şimdi." Mix hücrenin kapısına gidip "Kapıyı açın!" diye seslendi ve çıkıp gitti. Phoebe, pazar günü kolundaki askıdan kurtulmaya karar verdi. İlaçlardan, yüzündeki çürüklerden, her şeyden bıkmıştı artık. Ailesi normal yaşantılarına dönsün diye sızlanıp şikayet etmemek için kendini sıkmaktan da bıkmıştı. Her şeye rağmen aynadan uzak durabildiği müddetçe kendini daha iyi hissediyordu. Giyinirken de zorluk çekmemişti. Belki de akşam yemeğinden sonra enerjisi tükenmeden geceye devam edebilirdi. Odasına doğru ilerlerken Carter'ın eşi Josie de kapıya geldi. "Kimse yok mu?" yüzünde kocaman bir gülümsemeyle sordu. "Hastamız bugün nasıl?" "Artık sakatlar listesinde değilim, teşekkürler. Ama ben karar veririm. Soyun bakalım. Yapma Josie." Josie hala gülüyordu. Ufak tefek, zayıf bir kadındı. Melek gibi gülüşünün altında, Hitler'i bile korkudan tir tir titretecek kadar da başına buyruktu. "Soyun şekerim, yoksa seni annene şikayet ederim." "Sen ciddiysen." "Evet, ciddiyim. Bilmez miyim? Atlanta'ya kaçıp orada kendime bir daire kiralayacağım. adres de bırakmayacağım. Sonunda soyunmak zorunda kaldı. Josie'nin iri kahverengi gözleri şefkatle ışıldadı ama sesi ciddiydi. Çürüklerin geçiyor. Kalçan da daha iyi. Bu omzum biraz daha acıyabilir. Omzum biraz daha iyi. Hareketlerin nasıl? Allah'tan önden açılan sütyenlerim var ama eskiye göre daha rahatım. Josie, Phoebe'nin ellerini tutup çevirdi. İşin doğrusu onu asıl yaralayan bunlardı. Bileğindeki doku yırtılmaları oldukça iyi durumda. Acayip acıyor ama. Artık mütevazı görüntüme geri dönebilir miyim? Josie sabahlığını yerden aldı ve giymesine yardım etti. Gözlerinde bir sorun var mı? Hayır, net görüyorum. Sen sormadan söyleyeyim. Baş ağrılarım da seyrekleşti ve hafifledi. Artık sivri bir demir beynimi oyuyormuş gibi hissetmeden çeneme dokunabiliyorum. Genel olarak fena sayılmam. Gayet iyi gidiyorsun. Tabii bunda genç olmanın ve mükemmel fiziğinin de çok büyük etkisi var. Şu pilates denen şeyin bir gün işe yarayacağını biliyordum. Artık beni kontrole gelmene gerek yok Joe. Evi bana limonlu bezeli turta yapmayı öğretecekti. Onun için erken gelip böylece sana da uğramış oldum. Dev çok seviyor diye yapıyor bu turtayı, biliyorsun değil mi? Niçin adamın kucağına atlamıyor, çok merak ediyorum. Bir bilsem. Phoebe bir şeyler giymek için dolaba doğru ilerledi. Bu kadar yıldır ilk defa ikisi de boşta. Dev neredeyse 2 yıldır boşanmaya çalışıyor. Ama bu ikisi hala arkadaşız deyip duruyorlar. Onlara yalandan bir tanışma randevusu ayarlayalım. Sen Dave'e yeni birini bulduğunu söyle, ben de Evie'ye söyleyeyim. Kiminle buluşacaklarını bilmesinler. Sonra da işlerine karıştık diye popomuza tekmeyi yiyelim. Josie'nin suratı asıldı. Bu konuyu Carter'a açtığımda o da aynısını söylemişti. Onlara 6 ay daha veriyorum ama sonra popomu riske atacağım. Giyinmene yardım edeyim mi? Kendim giyinebilirim. Şimdi soracaklarım aramızda kalacak. Phoebe atletini giyerken, Josie dikkatle onun hareketlerini izledi ve genç kadının durumunun iyiye gittiğine karar verdi. Bütün bunların dışında, nasılsın? Fena değil. Travma sonrası stresin belirtilerini biliyorum. Tuhaf rüyalar görüyorum ama bunlar normalmiş. Aileni üzmemek için duygularını içine atıp stresini baskı altında tutman gayet normal. Stresimi boşaltmak için kendi yöntemlerim var. Merak etme. Haftaya tam gün işe başlıyorum. İşte o zaman kendime gelirim. Tamam, ihtiyacın olursa beni ara. Her şeyin yoluna girdiğini, ailesine olduğu kadar kendine de kanıtlamak istercesine özenle giyindi. Hele koyu mavi bluzunu giyince, içinden makyaj yapmak bile geldi. Renklerle oynamaya devam ettikçe, yaralarının artık eskisi kadar kötü görünmediğinin farkına vardı. Aşağıya indiğinde mutfağın yemek yapan kadınlarla dolduğunu gördü. Carter ve Carly onu bahçeye kovaladıkları zaman da hiç rahatsız olmadı. Anne! Carly duvar kenarından adeta uçarak geldi. Carter dayımı 5 taşta mahvettim. Aferin benim kızıma. Bebek oyunu bu diye seslendi Carter. Kaybedince hep böyle diyor dedi Carly. Benimle oynamak ister misin? Henüz yere oturabileceğimi sanmıyorum hayatım. Haftaya kadar bekle. O zaman kim kimi mahvediyormuş görürüz. Sen de bu arada biraz antrenman yap. İçeri girip bir şeyler içeceğim, tamam mı? Dayımı yenmekten dilim damağım kurudu. Seni çok bilmiş seni. Carly gülümseyerek içeri koştu. Phoebe derin bir nefes aldı ve küçük fıskiyenin etrafındaki yuvarlak banka oturdu. Oturduğu yerden, sadece Evie'nin diktiği gülleri seyretmekle kalmıyor, mis gibi kokularını da içine çekebiliyordu. Kuş cıvıltılarını dinliyor, yerdeki taşların arasından fışkırmış papatya ve kekik otlarının birbirlerine sarmalanışını, bakır kuş havuzunun çevresinde dans eden o güzelim menekşeleri izliyor ve bütün bunlardan müthiş bir keyif alıyordu. Evie bankların üzerine düşen gölgelerin arasında durup, manolyaların havaya yayılan kokusunu içinize çekebileceğiniz bir tuğla duvarlı, perforje kaplı avluyu özel bir tapınağa dönüştürmüştü. Oh, açık havada oturmak ne iyi geldi. Bunun için Josie'den onay aldın mı? Evet, evet. Carter elini kardeşinin omzuna atıp yanına oturdu. Senin için endişelenmek zorundayız. Terapi paketine bu da dahil. Genç kadın başını onun omzuna yasladı. Hepimiz çok korktuk ama artık geçti. Hatırlıyorum da, bir zamanlar benim korkularım bu kadar çabuk iyileşmemişti. Ama sen o zaman küçücük bir çocuktun. Hiç fark etmez, sen de biliyorsun, bana sen baktın. Sonraki yıllarda da beni kuzen Bess'ten korudun. İhtiyar cadı, belki içeridekiler mutfakta güzel yemekler pişiriyor. Biz de onun harika bahçesinde oturmuş nankörlük ediyoruz. Ama doğruları konuşuyoruz. Carter, burası evinin bahçesi deyince Phoebe gülümsedi. Evet öyle, o zalimin saltanatı sürerken bile burası Evie'ye aitti bence. Burada işe başladığında bizden de gençmiş, hatırlıyor musun? 22 yaşında falanmış değil mi? O yaşta kuzen Bess'e katlanabilmek hem cesaret hem de sağlam bir yürek ister. Sen bunu daha 12 yaşında beceriyordun diye hatırlattı Carter. Hala da bize sen bakıyorsun. Annem bir yere gidemediği için senin de onunla kalacağını biliyordu. Onun için bütün yaptıklarından sonra evi anneme bırakabilirdi ama o seni seçti. Seni buraya hapsetti. Gerçekleri inkar edemezdi. Hepsi kelimesi kelimesine doğruydu. Fakat her şeye rağmen bugün acı hatıralardan etkilenmeyecek kadar güzel bir gündü. Kızımın gelişip serpildiği bu güzel eve hapsoldum. Buna fedakarlık diyemeyiz bence. Yanılıyorsun. Sen hep fedakardın. Ben senin sayende uzaklaşabildim buralardan. Elini sımsıkı tutup, çok da uzağa gitmedin yoksa dayanamazdım dedi Phoebe. Carter gülümsedi ve dudaklarını ablasının saçlarına bastırdı. Uzaklara gitseydim, çok özlerdim seni. Bir şey söyleyeyim mi sana Phoebe? Buradan uzaklaşmaya ne kadar ihtiyacım olduğunu o zaman anlamıştım. Sen bu şansı hiçbir zaman tam anlamıyla yakalayamadın. Ben de biraz uzaklaştım sayılır. Okul, Quantico. Çevirenin notu. Quantico, Kuzeybatı Virginia'da bir kasaba. Berbat bir evlilik diye düşündü. İyi ki dönmüşüm. Özellikle de mutfakta üç kadın, pazar yemeğini hazırlarken burada oturmaya bayılıyorum. Berbat bir aşçısın da ondan. Abartıyorsun. Ben kaypak bir aşçıyım. Hayır, sen kaypak ve berbat bir aşçısın. Gülerek sırtına vurdu. Sen yemeği düşünürken bile yakarsın. Söyleyene bak. İşte bunun için paket servis diye bir şey icat etmişler. O zengin çocukla iyi geçinirsen, yemek pişirmek zorunda kalmazsın. Çalışanlarının arasında bir iki aşçı da vardır muhakkak. Şuna bak. Kardeşine yavaşça vurdu. İyi geçinecekmişim. Ayrıca emrinde çalışanlar olduğunu sanmıyorum. Kaşlarını çattı. Yoktu herhalde. Hem nereden bilecekti ki? Çiçekler gelmeye devam ediyor. Salon çiçeklerle doldu taştı. İki düzine leylak geldi o kadar. Nasıl da güzel kokuyorlardı. Bence jest yapmaktan hoşlanıyor. Josie'nin çiçeklere nasıl baktığını görmeliydin. Islık çalarak gözlerini kısıp mutfağa doğru baktı. Jest yapan erkekler diğerlerine de örnek olur. Ben de sanki kendim düşünmüşüm gibi haftaya eve çiçek getireceğim. Öyle olmaz. İçinden gelerek kendin düşüneceksin. Kesinlikle sana katılmıyorum. Geçenlerde eve onun en sevdiği İtalyan sandviçleriyle bir şişe ucuz şarap getirdim. Bunlar takdir edileceğine leylak bahçesi göklere çıkarılıyor. Ucuz şarapla şansını çok zorlama derim. Güldü. Neden olmasın? Neyse, milyonlarını bir tarafa bırakacak olursak, Duncan'ı sadece bir kere gördüm ama Roy'dan çok daha fazla sevdiğimi söyleyebilirim. Sen Roy'u hiç sevmedin ki. Kendini beğenmiş bir tavırla ağabeylik taslayarak konuştu. Haksız mıydım? Gözlerini devirerek, haklıydın, kes sesini. Hem o piçten en büyük ödülü aldım ben dediği sırada kapı açılıp Curly dışarı fırladı. Anne, Dave amca geldi. Dave içeri girip de Phoebe onun yüzüne baktığında ciddi bir şey olduğunu anladı. Ayağa kalkarken yüzü ifadesizdi. Carter, Dave'le konuşacaklarım var. Curly'yi içeri götürüp onunla meşgul olur musun? Tabii, merhaba Dave. Çoğu erkeğin yaptığı gibi el sıkışmadılar ya da tek elle sırtlarını sıvazlamadılar. Kelimenin tam anlamıyla kucaklaştılar. Bu her seferinde Phoebe'yi gülümsetiyordu. Baba oğul gibi sıcak bir kucaklaşmaydı onlarınki. Biz müsaade istiyoruz. Şu hınzırı Amerikan güreşinde bağırta bağırta yeneyim de egemenliğimi tekrar ilan edeyim bari. Sanki yenebilecek de, Curly ona meydan okuyarak eve koştu. Daha iyi görünüyorsun. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bütün gün bunu dinliyorum. Neler oldu anlatsana. Uzlaşma sağlandı. Benden duymanı istedim Phoebe. Yukarıdan çok baskı yaptılar. Başsavcılıktan. Önemli değil. Oturma ihtiyacı hissetti. Ne ceza verdiler? Derhal görevi bırakacak. Tazminat da alamıyor. Basit bir saldırı suçu işlediğini itiraf etmiş. Basit bir saldırı diye tekrarladı. Hazırlıklıydı ama yine de donup kalmıştı. Cezası 1/3'e inip tecil edildi. Şartlı tahliye olacak. Öfke kontrolü seanslarına katılıp 20 saat kamu hizmetinde görev alacak. Tahtaya 1000 kere iyi bir çocuk olacağıma söz veriyorum diye de yazacak mı? Çok üzgünüm Phoebe. Önünde diz çöküp elini dizine koydu. Kötü bir anlaşma oldu. Bir an önce başlarından atmaya çalışıyorlar. Sen aynı şeyi yapmak zorunda değilsin. Kişisel dava açmak istersen sonuna kadar arkandayım. Emin ol, yalnız da değilim. Ailemi bu işe karıştıramam. Açıkçası kendim de bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Gözlerini kapatıp düşündü. Zaman zaman adil olmayan anlaşmalar yapılabiliyordu ve bunlar maalesef sonucu belirlemiyordu. Ne yaptıysa yaptı. Olaya karışan herkes biliyor bunu. Dave'in gözlerine bakmadan önce derin bir nefes aldı. Artık mesleğini yapamayacak. Gerisinin önemi yok. Doğrusu da buydu. Böyle olması gerekiyordu. Bu konuda içim rahat. Benden daha yüreklisin evlat. Değilim. İnanılmaz kızgınım ama dayanacağım. Biz nefis jambon ve limonlu bezeli turta yiyeceğiz. Peki ya Arne Mix? Uzun bir süre ayıbını yiyor olacak. Sonra başını sallayarak ekledi. Evet, bununla yaşayabilirim. Aradan yıllar geçmesine rağmen Duncan hala yaptıkları bu toplantıları tuhaf buluyordu. Ciddi takım elbiseler, teklifler, promosyonlar, raporlar, kahve ve çörek ikramları, zaman ayırdığınız için teşekkürler klişeleri, hepsi acayip şeylerdi. Bunların dışında bir de politika sohbetleri ve astüs ilişkileri vardı. Niçin gerçek bir ofisi olmadığını şimdi daha iyi anlıyordu. Ofisi olan birinin toplantıdan kaçabilmesi mümkün değildi. Dahası böyle bir durumda ofise eleman alıp onlara düzenli aralıklarla belirli görevler vermek de gerekiyordu. Hele bir de patron sizseniz tüm bu görev atamalarını yapıp rapor yığınlarını okuyarak baştan sona her şeyi takip etmek zorundaydınız. Ve görev verdikçe toplantılar da artacaktı. Tam bir kısır döngü. Ofis demek bir sürü ünvan ve bir o kadar da çalışma alanı demekti. Bu ünvanlara kim karar veriyordu acaba? Mesela bir müdür asistanıyla bir genel müdür asistanı arasında ne fark vardı? Pazarlama ve satış başkan yardımcısı mı yoksa satış ve pazarlama başkan yardımcısı mı demek daha doğruydu. Bütün bunların hepsiyle uğraşmak zorunda olsaydı uykuları kaçardı. Finn ofis açmak için başının etini yiyordu ama sürekli yan çizip kaçmaya çalışıyordu. O insanlarla barlarından birinde ya da bir restoranda buluşmayı tercih ediyordu. Ya da çok gerekliyse Finn'in ofisi olabilirdi. Zaten ona göre en merkezi toplantı yeri orasıydı. Tecrübeleri ona göstermişti ki, tamamen kendine ait özel bir ofis olmayınca, insanlar toplantı odasında sadece su içerek oturmaktansa, barda bira içerek hem daha samimi ve açık sözlü davranıyorlar, hem de görüşmeler daha olumlu sonuçlanıyordu. Potansiyel müşterilerin ya da ilk defa buluşacağı birinin kendi mekanında toplanmak daha ilginç ve kesinlikle daha etkili bir yöntemdi. Evlerinde, iş yerlerinde ya da her neresiyse orada olurlarsa kendilerini daha rahat hissediyorlardı. Kendi mekanlarında olduklarında Duncan istediğini, umduğunu ya da ihtiyacı olanı elde etmekte hep bir adım önde oluyordu. Bu da onun çok işine yarıyordu. Felsefesine sadık kalarak oradan oraya koşuşturup duruyordu. Önce şehir merkezinde bir kafede kahvaltı için toplandılar. Sonra güneyde küçük modern bir tiyatroda buluşma ayarlandı. Ardından Victoria bölgesinde derme çatma bir eve çağrıldı. Her buluşmada gitgide daha başarılı olduğunu hissediyordu. Projelerde söz sahibi olan o insanları kalabalık bir ofise toplayıp kendisi de masanın başında tıkılıp kalsaydı, intiharcı Joe gibi camdan atlayacak hale gelebilirdi. Jones Caddesi'ne saptığında o gün yaptığı son toplantının da aynı şekilde sonuçlanacağını umut ediyordu. O gün randevu saatini kaydırıp Phoebe'nin evde olduğu saatte ona uğramayı düşünmüştü. Ama bu ziyaret biraz emrivaki olacaktı. klasik taktiklerinden birini uygulayacaktı ve onun da bu tuzağa düşeceğini tahmin ediyordu. Arabasını park edip ağaçların arasında gezinmeye başladı. İki haftadır sadece nasıl olduğunu görmek için uğradığını söylediği o kısa ziyaretlerden farklı olsun istiyordu. Sabredip beklediği bu süre içinde biraz da oyun oynamıştı. Genç kadın onun davranışlarına bir anlam verememiş olabilirdi ama bunu kafasına takmıyordu. Zaten bazen o da kendi davranışlarına anlam veremiyordu. Bu yüzden bu tarz şeylere pek de aldırış etmiyordu. Tek bildiği, genç kadının ciddi bir travma geçirdiği ve şu sıralar bunu atlatmak için bir mücadele verdiğiydi. Onu yeni bir randevuya çıkmaya zorlamasının, daha bacaklarının titremesi geçmemişken yatağa atmaya çalışmasının anlamı yoktu. Planları vardı. Plan yapmayı sevdiği kadar, plan üzerinde düzeltme ve değişiklikler yapıp, onları fikir aşamasından çıkararak sonuca ulaştırmayı da seviyordu. Phoebe ile ilgili planları vardı. Fakat şu anda çok daha farklı şeylerin peşindeydi. McNamara'ların evine giden yola dönerken gözüne yolun karşısında yürüyen tuhaf köpekli bir kadın ilişti. Bugünün şanslı tasması, sahibinin şapkasıyla uyumlu olsun diye kırmızı-beyaz çizgiliydi. Tasma bu renkte olunca kadının bembeyaz tayörü ve kırmızı ayakkabıları da daha çok göze çarpıyordu. Halinden çok memnun görünen küçük köpek, mavi çizgili bir takım giymiş iri yarı sahibinin altın renkli tasmasından tuttuğu pembe tüylü bir kanişi kokluyordu. Sıska kadınla iri yarı adam, meşe ağacının gölgesinde sohbet ederken kadının köpeği kanişin sırtına çıkmak için uğraşıyordu. Tanrım, Savannah'ya aşığım diye düşündü Duncan. 17. ayrımın sonu. Sayfa 186. Devamı 18. ayrımda.